Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyenleri, bu haftada Hacegen'den Mektuplar programında sizlerle birlikteyiz. Yanımızda yine Profesör Doktor Süleyman Den hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli dinleyicilerimize hayırlı haftalar diliyorum.
Buradan. Teşekkür ederiz hocam. Hocam geçen hafta 1. cilt 107. mektupta bir müridinin İmam Rabbani'ye gönderdiği bazı sorular vardı. Sorduğu sorular. Onların birinci sorusunu okumuştuk. Cevabını dinlemiştik. Açıklamıştınız. Arzu ederseniz ikinci sorusundan başlayalım bu hafta itibariyle.
Eyvallah, buyurun.
Sadık taliplerin keşif ve müşahedelerine şeytanın bir şeyler atarak karıştırması söz konusu mudur? Eğer söz konusu ise şeytani keşif nasıl bilinip ayırt edilecek? Değilse ilhama dayalı bazı işlerde yanlış bulunmasının sebebi nedir?
Tabi burada İmam Rabbani Hazretleri hakikaten tasavvufun çok çok önemli bir meselesine el atıyor. Nedir bu mesele? Çünkü Sufi'ye biliyorsunuz diğer ilim dallarından farklı olarak keşif ve ilhama da ehemmiyet veriyor. Yani Allah dostlarının rüyaları, keşifleri, ilhamları bize bir bilgi kaynağı olması açısından önemlidir. Ama Bunların bir sınırı ölçüsü olmayacak mı? İşte sınırı ölçüsü nasıl olacak? Acaba şeytan bunların arasına karıştırabilir mi? Yani böyle yanlış bilgileri. Bununla alakalı güzel bir soru. Bakalım cevabını ben de merak ediyorum Ömer Bey. Buyurun.
Doğruyu en iyi bilen Allah Teala'dır. Hiç kimse şeytanın karıştırması karşısında korunmuş değildir. Bu peygamberler için bile geçerliyse, hatta gerçekleşmişse veliler için hayli hayli düşünülebilir. Nerede kaldı ki sadık talip için düşünülmesi?
Şimdi ilk mesele şudur. Şeytan her zaman yanlış bilgi vermek, insanların aklını karıştırmak, ihvada bulunmak için uğraşır. Hatta peygamberlere de musallat olur. Ama peygamberleri tabi Allah-u Teala koruyor ve düzeltiyor onların zellelerini, hatalarını. Onun dışında diyor, yani Evliyaullah'ın da böyle bir durumu yoktur. Nerede kaldı? Sadık taliplerin gördüğü keşifler, kerametler, rüyalar, bunları %100 gerçek ve doğru gibi kabul edemeyiz. Bunları ne yaparız? Şeriat eleğiyle eleriz. Ancak bu eleğin üstünde kalanları alırız. Eğer şeriat eleği elemiyorsa, yani bunu atıyorsa onu kabul etmeyiz. Bugün maalesef bazı kesimlerde keşiflere, kerametlere gereğinden fazla ehemmiyet veriliyor. Bazı kesimler hiç kabul etmiyor. Bu da yanlış. Evet. Çünkü rüya, Allah Resulü rüyalara ehemmiyet veriyor. Her sabah rüyaları tabir ediyor. Kur'an-ı Kerim'de Yusuf Aleyhisselam'ın rüyaları var. Bunlar var yani. İnkar edemeyiz ama ölçüyü koymamız lazım. Ölçü de Kur'an ve sünnetin zahirine ters bir şey olmaması gerekiyor. Evet, devam edelim.
Bu konudaki nihai söz, şüphesiz peygamberler şeytanın bu karıştırma arzusu konusunda uyarılırlar ve böylece hak batıldan ayrılır. Allah Teala'nın, fakat Allah şeytanın kattığını derhal iptal eder, sonra kendi ayetlerini sağlamlaştırır ayeti bu manaya delalet eden bir uyarıdır.
Demek ki şeytan yani peygamberlere bile şey yapıyor, hatta değil mi bizde bu Necm suresinde geçen granik hadisesi vardır. Evet. Ama Allah-u Teala peygamberlerini koruyor çünkü onlar koruma altında. Onların garantisi var. Onun haricinde hiçbir kimsenin garantisi, koruması yok yani. Evet.
Çünkü onlar Nebi'ye tabidirler. Dolayısıyla Nebi'nin getirdiğine aykırı buldukları her şeyi reddederler ve onu batıl kabul ederler.
Bu durumda ne yapmak gerekiyor? Nebi'nin getirdiği, peygamberin getirdiği vahiy, sünnet bizim ölçümüzdür. Mesela bir insan rüyasında şöyle bir rüya görür Ömer Bey. İşte falan falan falan insanlara sadaka ver. Sadaka vermenin hiçbir mahsuru yok. Ama haram bir yere infakta bulunamazsın. Evet. Kötü bir derneğe, İslam'a zarar veren bir yere mesela sadaka veremezsin. Niye? Çünkü o parayı İslam'ın aleyhine kullanıyor. Kullanacak daha doğrusu. Yani bunun gibi ölçümüz Kur'an ve sünnetteki genel bilgilere aykırı olmaması gerekiyor. Aykırı oluyorsa o rüyayı terk ederiz. Demek ki o rüya şeytani bir rüyadır. Veya şeytanın karıştırması olabilir. Evet.
Şeriatın susup da ispatına ya da reddine hükmetmediği durumlarda hakkı batıldan kesin bir şekilde ayırmak zordur. Çünkü ilham zannidir. Ancak burada sözünü ettiğimiz hakkı batıldan ayırma durumunun olmaması sebebiyle velayete asla kusur ulaşmaz.
Hani bazen de böyle hak batıl diyebileceğimiz durumlar olabilir. Ortadaki durumlar olabilir. Bu zamanda diyor yani karar vermek zordur ama bu tür eksiklikler de velayetin o insanın veliliğine zarar vermez. Bunlar olabilir, bu tür karışık durumlar. Tabii bu tür karışık durumları terk etmek ihtiyaten, bilmediğimiz konulara dalmamak en güzelidir diyor İmam Rabbani. Evet.
Hakkında şeriatın sustuğu işe gelince bu şeriat üzerine bir eklemedir. Bizse ekleme olan işlerden sorumlu değiliz.
Evet, yani bu tür ekleme işlerini biz yapmayız. Bunu yapmak zorunda da değiliz zaten. Bunlardan uzak durmakta fayda var diyor ihtiyaten.
Bilmek gerekir ki keşifteki yanlış şeytanın atmasıyla sınırlı değildir. Çünkü hayal gücü ile doğru olmayan hükümler tahayyül edilebilir ve bunda şeytanın hiçbir etkisi olmaz.
Şimdi bazen de belki o keşif ve rüya doğrudur, sadıktır ama sizin yorumlamanızda bir sıkıntı vardır. Onu anlamanızda bir sıkıntı vardır. Burada şeytanın bir etkisi yoktur. Sizin kendi hayal gücünüzün, kendi efendime söyleyeyim beyninizin ürettiği bir şeydir. Burada da bir sıkıntı olabilir. O yüzden yani her zaman da şeytanı suçlamayın diyor. İnsan bazen de kendisi yanlış düşünebilir. Tabii gerçi şeytanın belki yanlış düşüncede de bir etkisi olabilir ama böyle durumlarda ise yine de ihtiyaten şüpheli durumlardan uzak durmak, böyle açık olmayan, muğlak, kapalı efendim rüyaları falan bir şekilde yorumlayarak insanların aklını bulandırmamak gerekir diyor herhalde.
Yine aynı şekilde Nebi'yi rüyada görerek ondan hak olan fakat hakikatte şer'i hükümlere ters bazı hükümler almak da yine bu kabildendir. Halbuki burada şeytanın atıp karıştırması düşünülemez. Çünkü alimlerin muhtar olan görüşüne göre şeytan her ne surette olursa olsun beşeriyetin efendisinin şekline giremez.
Şimdi rüyamızda Allah Resulü'nü gördük. Ulemanın kahir ekserisi şeytanın Allah Resulü'nün kılına giremeyeceğini söylüyorlar. Ama Allah Resulü'nden de böyle şüpheli bir şey hani olmaz da o zaman ne yapacağız? Biz kendi anlayışımızı suçlayacağız. Yani gece vakti işte rüya görüyoruz. Yani aklımız, şuurumuz tam yerinde olmadığı için herhalde biz anlayamadık deyip o konuyu terk edeceğiz. Yani Kur'an'ın, sünnetin aleyhine aykırı bir şeyse kendi anlayışımıza kabahat bulup belki rüya doğrudur da bizim algılamamız, yorumlamamız yanlış olabilir. Biz doğru anlamamış olabiliriz. Yine yanlışı kendimize bulup bu şekilde Allah Resulü'ne bir yanlış atfetmeden o yolu terk etmek daha iyi olur diyor herhalde. Evet.
Hocam üçüncü soruya geçiyor. Bu sorudan sonra müridin sorduğu soru. Keramet yoluyla tasarruf ile istidraç yoluyla tasarruf ilk bakışta eşit gibi gözükmektedir.
Ne demek? Keramet demek Allah dostlarının gösterdiği harikulade işler. Tasarruf etmesi yani kainatta. Bir de istidraç dediğimiz kafirlerin, münafıkların, şerli insanların da kendilerine göre onları tasarruf ediyor bu alemde. Değil mi? Allah-u Teala izin vermiş. Şeytana da izin vermiş yani. Ta kıyamet kopuncaya kadar insana özel tasarruf gücü vermiş. Cinlere vermiş. Ama bunların hepsinin hesabı var. Şimdi zaman zaman şunu da söyleyeyim muhterem dinleyicilerimize. Şeytan, cin insana zarar verebiliyor mesela. Biz onları göremiyoruz. Onlar bizi görüyor. İçimize girip çıkabiliyorlar falan. Bunları kabul ediyoruz da bir Allah dostu tasarrufta bulunursa hemen cicik ya bu şirk falan diyoruz. Bu da biraz yanlış anlayış. Yani Allah düşmanlarına bile imtihan olması evet. kabilinden bir güç vermiş. Şeytana güç vermemiş mi? Değil mi? Bütün diyor hak yolunun üzerine oturacağım, milleti sapıtacağım diyor. Millete kötü kötü düşünceler vereceğim, onlara vahyedeceğim dostlarıma. Değil mi? Bugün nece insanlar var, şeytani fikirler aklına geliyor. Hiç Müslümandan zarar görmemiş, İslam'a savaş açıyor bu insanlar. Nereden geliyor bu fikirler? Şeytanın vahyi var dostlarına. O da kendince bir şeyler fısıldıyor kulaklarına. Şimdi Allah düşmanlarına bile belli yetkiler vermiş ama ahirette hesabını soracak. Peki Rabbimiz kendi dostlarına tasarruf verirse, kendi dostlarına belli güçler verirse bu niye şirk olsun değil mi? Bunu da bazen biz de çok abartıyoruz. Tabii ki Allah'ın izni olmak şartıyla kainatta şerli ve şersiz, hak ve batıl her tür insanın belli bir tasarruf gücü vardır. Şeytanın işte kafirlerin değil mi? Bugün nice kafirler nice Müslümanların kanına giriyor mesela. Yani bombalar yapıyorlar. Bir bomba atıyor mesela atıyorum. 1 milyon insanı öldürüyor bir günde. Oluyor bunlar. Allah'ın verdiği işte bu tasarruf gücü maalesef. Ama onlar tabii Allah'ın verdiği bu gücü ne yapıyorlar? Kötüye kullanmış oluyorlar. Evet görelim şimdi istidraj ile diyor. Keramet arasındaki fark nedir? Evet.
Bu durumda seyri sülükün başında olan salik, keramet sahibi bir veli ile istidraç sahibi yalancı bir iddiacıyı nasıl ayırabilir?
Yani harika bir soru. Yani biz şimdi etrafımızda insanlar var. Hepsi kendince bir şeyler gösteriyorlar. Harikulade işler yapıyorlar. Hangisi hak, hangisi batıl? Bunu nasıl tefrik edeceğiz? Bazen diyorlar ki falanca yerde bir işte veli zat varmış, şeyh efendi varmış falan. Bayağı bir kerametlerinden bahsediliyor. Acaba bu adam gerçekten bir salih mürşit mi yoksa insanların yolunu kesen tarikatta bizim Kuttab-ı Turuk dediğimiz böyle bir yol kesici mi? İnsanları kandıran, menfaatleri için onlara yalan söyleyen bir adam mı? Bakalım.
Doğruyu en iyi bilen Allah Teala'dır. Seyri sülüke yeni başlayan derviş için bu ikisini birbirinden ayırma konusunda delil açıktır. O da selim olan vicdanıdır. Eğer salik o kişinin sohbetindeyken kalbini Hak Sübhanehu'ya meyilli, ona cezbelenmiş, Hak Sübhanehu ile birlikte bulursa bilsin ki o kişi keramet sahibi bir velidir.
Burada çok harika bir ölçü getiriyor İmam Rabbani Hazretleri, Allah razı olsun. Bir işte zatın sohbetine gittik, bir hoca efendinin dersine gittik. Dersi sohbeti dinledik, kalbimize yöneliş nasıl? Çünkü kalpten kalbe bir akım vardır. Eğer sizin kalbinizde Rabbinize karşı bir yöneliş, bir cezbe hali, Rabbimize bir muhabbetullah, onun yolunda bir fedakarlık duyguları gelişiyorsa, demek ki bu zat keramet sahibi bir Allah dostudur. Çünkü onun sohbetinde siz pozitif olarak etkilendiniz. Tam tersi de olur. Gidersiniz, kalbinize dünya sevgisi gelir. Kalbinize kötü duygular gelebilir. Demek ki o sohbeti veren insanın kalbindeki kötü şeyler, duygular size yansıdı. Tabi bu istisnalar olabilir tek tük ama normalde yani ittegu firasetel mümin diyor Allah Resulü. Müminin firasetinden, böyle uzun görüşlülüğünden sakının diyor. Çünkü mümin baktığı zaman kalbiyle bakar, kalplere de perde olmaz. Bu çok olur değil mi? Mesela bazen karşımıza bir insan gelir, bir satıcı gelir mesela, pazarlamacı. Bize çok güzel dil döker. Hakikaten de böyle güzel, harika bir reklamcıdır. Hiçbir hatası göremezsiniz zahiren konuşmalarında ama içiniz der ki ya bu adam yalan söylüyor. İçinize bir şey gelmez. Böyle bir huzur hali, bir sükunet gelmez. Almazsınız. Bu hakikaten doğrudur. Genelde doğrudur yani. İnsanın içine bir insan sıkıntı veriyorsa, bir satıcı, bir pazarlamacı, ne bileyim bir şeyci, ondan uzak durmak lazım. Çünkü hak insanın içine huzur ve ferahlık verir. Batıl ise insanın içini sıkar. Ruhunu mengene gibi sıkar. O yüzden diyor ki mübtedi sadikler bir zatın sohbetine, dersine katılırlar da kalplerinde böyle bir soğukluk, böyle bir gaflet, tembellik hissederlerse oradan uzak dursunlar diyor. Ama tam tersi muhabbetullah, marifetullah, gayretullah olursa insanın kalbinde bu sohbetten naşi olarak o zaman devam edin gibi güzel bir ölçü koymuş İmam Rabbani Hazretleri. Allah razı olsun kendisinden diyelim.
Eğer bu durumda bir gizlilik söz konusu ise bu gizlilik saliklere göre değil, davar gibi olan avama göredir. Avama için gizli olan ise havas kullar nezdinde itibara alınacak bir şey değildir.
Şimdi bazen diyor avam insan hiçbir şey anlamayabilir. Avam diyor anlamaz diyor ama tabii salik denen gönlünü biraz geliştirmiş, maneviyat yolunda gayret etmiş. Yani tesbihatından, virdinden, eskarından böyle sabahları seherler uyanık kalmış bir insan diyor. Bunu hisseder diyor. Eğer hissedemiyorsa demek ki bu vazifeyi yerine getirmemiş. Avamın aslan bir insandır. Sıradan bir insandır yani. Sıralı insanların da algıları gelişmemiştir. Niye gelişmemiştir hocam derseniz o da gayet açık. Çünkü genelde avam insanlar manevi konulara merak sarmazlar. Onların daha çok himmetleri maddi konulardır. Akşama ne yerim, yarın nereye giderim, nasıl gezerim, nasıl giyinirim? Bunları düşünmekten manevi konulara vakit bulamazlar. Bu sebeple de onların diyor algıları olmaz bu sahada. Yani onlar bir hoca efendinin sohbetine gitseler, belki kalplerinin dünya sevgisi olduğu için zaten, kirli olduğu için istifade edemezler. Onların lehte ve aleyhteki görüşleri ciddiye alınmaz diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Evet.
Bu mektubu bu tür şek ve şüpheleri yok etme konusunda sana faydası olacak bazı bilgilerle bitirelim. Bilmek gerekir ki velayette var olan Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, velilerin vacip Teala'nın sıfatlarına benzer sıfatlar elde etmesi demektir.
Elde etmesi. Evet. Nasıl? Ama onun tabii farklı bir benzerlik var yani. Mesela Allah kahhar. Şimdi bize kahhar, insanları kahredecek halimiz yok. Bakalım nasıl açıklıyor.
Ancak buradaki benzerlik yalnız isimdedir ve ortaklık sıfatların umumundadır. Yoksa sıfatların manalarının hususiyetlerinde beraberlik olamaz. Çünkü böyle bir şey muhaldir ve hakikatleri ters yüz etmeyi gerektirir.
Demek ki benzerlik var mı? Benzerlik biraz satıta kalan bir benzerlik. Allah mesela alim, biz de alimiz ama Allah'ın bilmesi hususi manasıyla, derin manasıyla bizim bilmemizden çok farklı. Biz çok az bir şeyi bilebiliyoruz. Alet edevat yardımıyla biliyoruz. Allah-u Teala her şeyi hiçbir alet edevat kullanmadan biliyor mesela. Bu yüzden tabii bu benzeşme de bazen, çünkü sufiler bu konuda herhalde yanlışa düşebiliyorlar. Hani Allah'ın sıfatlarıyla sıfatlatmak gibi, veyahut da şöyle söyleyeyim. Bazen bazı salikler şeyhlerine Allah'ın sıfatlarını yakıştırabiliyorlar. Benim şeyhim her şeyi bilir diyor. Olmaz. Her şeyi bilen Allah'tır. Gaybı bilen Allah'tır. Allah'tan başka kimse gaybı ancak onun izin verdiği kadar, izin verdiği zaman bilir. Her zaman da bilemez yani. Daima garantisi yoktur. Yakup Aleyhisselam değil mi? Oğlu Yusuf yakınında kuyudayken bilemedi. Kuyuya düştüğünü. Atıldın daha doğrusu. Ama ta Mısır'dan gömleği yola çıkınca, babasına göndermişti gömleğini biliyorsunuz. Evet. Gözlerini atın açılsın demişti. Onun kokusunu aldı. Yani bunlar Allah'ın izniyle olan şeyler. Bu yüzden bu sıfatlarda benzerlik mutlak değildir. Yani %100 aynı benzerlik olmaz. Ama kısmen kısmen kul Allah'ın bazı sıfatlarının bir parçasını alabilir. Yani insanda işte alim var, semi var değil mi? Duyma var. Adamları dinliyoruz gizli gizli. Var böyle şeyler ama alet edevat kullanarak ancak bunları başarabiliyoruz. Bu yüzden bunları da iyi anlamakta ve doğru anlamakta büyük fayda var. Çünkü Allah göstermesin, yanlış anlarsak bunlar bizim itikadımızı bozar, dinimize zarar verir. Evet.
Hacı Muhammed Parsa Kudüs'e sirruh, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız ölçüsünü açıklarken şöyle der. Allah'ın bir diğer sıfatı meliktir. Manası her şey üzerinde tasarruf sahibi olan demektir. Salik de eğer nefsi üzerinde tasarruf sahibi olup onu alt etmeye muktedir olursa tasarrufu kalplerde de geçerli olur ve bu sıfatla sıfatlanmış olur.
Yani Allah melik, her şeyin üzerinde güç sahibidir. Her şeyi kontrol eder. Biz her şeyi kontrol etmemiz mümkün değil. Bir kendimizi kontrol edebilsek o bize yeter. Fazlası yeter yani. Nefsimizi kontrol edip de böyle bir elin ayağını bağlar da haramlardan uzak tutabilirsek nefsimizi, işte biz kendimize malik. Hani kendine sahip ol diyoruz yani Türkçe. Melik demek sahip olmak demek aynı zamanda. Kendine malik ol, kendine sahip ol diyoruz ya. Ha işte bu demek ki bir müminin kendine sahip olması melik. Çünkü hayvanlara kendine sahip olmak yok. Hayvan hiçbir zaman kendi ağızlarını kontrol edemez. Otomatik onların şartlanmıştır yani. Yani bir kedi fare görürse peşinden koşar. Ne bileyim bir köpek bir kediyi görünce havlar onu kovalar. Bu hareketler artık otomatik olmuştur. Kontrolsüzdür yani. Ama insan istediği zaman koşar, istemediği zaman koşmaz. Kendi karar verir. İşte azalarımıza sahip olmak, azaları haramdan koruyabiliyorsak biz olduk. Allah'ın melik sıfatı bizde inşallah tecelli etmiş oluyor o durumda. Evet.
Bir diğer sıfat semidir. Yani işiten. Eğer salik her sözü duyar, kimden gelirse gelsin kibirlenmeksizin kabul eder ve ruhuyla dinleyerek gaybi sırları ve içinde şüpheye yer olmayan hakikatleri anlarsa bu sıfat ile sıfatlanmış olur.
Semi demek işitmek demek. Demek ki salik etraftan gelen bütün seslerden, mesajlardan hakkın sesini ayırt eder de kimden gelirse gelsin kibre düşmeden o hakkı kabul ederse. Bazen bu küçük bir kardeşimizden olabilir. Bazen çocuğumuzdan olabilir. Mesela bazen evde anne babalar böyle bir şeyler konuşurlar. Çocuk der ki böyle biraz patavasız şekilde, baba yalan söyleme der mesela. Şimdi insan kızabilir. Ama şöyle düşünmek lazım. Ya bu çocuğu konuşana değil konuşturana bak. Değil mi? Bazen öğrenci diyelim ki hocasını düzeltebilir. Ya öğrenci doğruyu söyledi. Ben şimdi hocayım. Şimdi ben öğrenci lafına uyarsam küçük düşerim demek olmaz. İnsan o anda hakikaten özür dileyecek hata yapmışsa. Bu kardeşimiz, bu yavrumuz doğru söyledi deyip onun peşinden gidecek yani. Kibre düşmeye gerek yok. İşte bu o zaman Allah'ın semî sıfatı sizde tecelli etmiş oluyor. Yoksa yok ya, bu iş bile bile kabul etmiyoruz hak sözü. Çünkü bizden küçük birinden gelmiş olabilir evet. Bu hakikat. Bizim küçük bir efendim öğrencimizden gelmiş olabilir. O zaman biz de semî sıfatı tecelli etmemiş oluyor. Evet, çok güzel esasında bu yorumlar değil mi? Evet, ne kadar evet. Harika yorumlar. Yani hem Kur'an ve sünnete uygun hem de bizim ahlakımızı pozitif manada değiştirecek bir, Allah razı olsun, mana vermiş. Evet.
Bir diğer sıfat da basir, yani görendir. Eğer bu yoldaki salikin basiret gözü açıksa ya da feraset nuru ile nefsinin tüm kusurlarını görüp başkasının kemaline şehadet ederse, yani herkesin kendisinden daha üstün olduğuna inanırsa ve yaptığı her şey Hak Sübhanehu'nun kabulünü gerektirecek şekilde yapma derecesinde Hak Sübhanehu kendi nazarında gören ve nazar edilen olursa bu sıfatla vasıflanmış olur.
Allah Allah, ne kadar harika bir mana verdi. Biz genelde basir deyince başkalarını görmeyi, Görmek yani başkası evet. görülür değil mi? Sen kendini görmez Hı-hı. genelde. Başkasının sırları, gizlilikleri, gizli olayları görülmeye çalışılır. Halbuki esas diyor basir, basir kimdir? Kendi hatasını, kusurunu görüp de kendisini aciz, kardeşini üstün görmektir. Ne kadar harika bir burada yorum yaptı. Biz tam tersi anlıyoruz. Kendimizi görmeyelim, başkalarının kusurlarını görelim. Demek ki böyle bir basir sıfatı insana tecelli ederse insan mütevazi oluyor. Kendi hatasını, kusurunu görüyor. Başkalarını kendisinden üstün görüyor. Allah ne diyelim yani bu sıfatların tecellisini İmam Rabbani Hazretleri'nin tarif ettiği şekilde inşallah Ömer Bey hepimizde nasip eylesin de kendi hatamızı, kusurumuzu görelim. Başkalarının hatasını, kusurunu görmeyelim inşallah.
İnşallah hocam. Bir başka sıfat da muhyi yani diriltendir. Bu yoldaki salik terk edilmiş sünneti yaşayarak diriltme işini yaparsa bu sıfatla vasıflanmış olur.
Bu da harika bir yorum. Muhyi ihya etmek, diriltmek demek bir şey. Yani ölüyü diriltmek demek. Peki biz ne yapacağız? Bizim vazifemiz, hani mesnede çok güzel bir hikaye var. Hazreti İsa'ya bir ahmak geliyor. Diyor ki ey İsa diyor. Nasıl diriltiyorsun? Bana bir göster diyor. Şurada bak kemikler var diyor. Ne olur diyor. Şunlara bir üfle de diyor. Dua oku da şunları dirilt bir göreyim. Hani biliyor Hazreti İsa'da insanlara böyle hayat verme. Evet. Allah-u Teala ona o sıfatı vermişti bazı zamanlarda. Diyor ki Hazreti İsa ya işine bak diyor. Git işine diyor. Sana ne faydası var diyor şu kemikleri diriltsem diyor. Sen diyor sana faydası olmayan işlerle uğraşma. Adamcağız yalvarıyor. Aman diyor ne olur ey İsa bana yardım et. Şu kemikleri bir dilip de bir göreyim. Çok merak ediyorum. Bakıyor Hazreti İsa bu adam başından gitmeyecek. Okuyor üfürüyor kemiklere. Orada kemikler bir anda korkunç bir kara aslan diriliyor o kemiklerden. Hemencecik gidip bir pençe vuruyor bu ahmağın kafasına. Ahmak orada ölüyor. Diyor ki Hazreti İsa sen ne yaptın ya diyor. Yani diyor ki vallahi diyor benim kaderimde bu ahmağı öldürmek varmış ama diyor etini yemeyeceğim. Benim rızkım kesilmiştir artık bu dünyadan diyor. Diyor ki Hazreti İsa be ahmak diyor. Senin ruhun ölüyken gelip Allah peygamberinden şunu deseydin. Ya ey İsa dua et de şu ölü kalbim dirilsin. Manevi hakikatler kalbime tecelli etsin diye dua edecek yerde. Gittin bunu istemedin. Orada gördük kemik parçaları. Ta ne zamandan kalmış onları diriltmemi istedin benden. İşte cezanı buldun diyor. Böylece yani ahmaklığın yani ihya sıfatını yanlış kullanmanın bize şeyini de göstermiş oluyor burada. Biz de genelde böyle hani ölüyü diriltmek hani en büyük keramettir ya. Evet. Halbuki esas keramet ölü kalbi diriltmektir. Allah'ın hakkından hakikatine kulaklarını tıkamış, kalbini tıkamış insanların gönlüne kalbine İslam'ı sokmaktır. Esas ihya etmek. Eğer biz böyle ölüyü diriltmek istiyorsak bugün maalesef etrafımızda nice ayakta gezer ölüler var. Ezan sesine kalbi maalesef. Kapalı, namaza kapalı, kelime-i şehadete kapalı, İslam'a gönlü kapalı insanlar var. Onların pencere kalplerine ufak bir pencere açalım. Onları ihya etmiş oluruz. Özellikle tabii ki özellikle kendi kalbimizi diriltelim yani.
İnşallah.
Ya seher vakitleri kalp uyuyorsa, değil mi? Ezan okunduğu zaman kalbimiz ürpermiyorsa, Allah'ın ismini yani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor ya bunlar. Ezan sesini, Allah sesini duyduğumuz zaman kalbimiz ürpermiyorsa o kalpte birazcık ölülük emareleri var. O kalbi bir canlandırmaya İnşallah. Gayret edelim. Yani hakikaten ben bu kadar güzel Esma-i Hüsna'nın tefsir edildiğini başka yerde görmemiştim. İmam Rabbani Hazretleri Allah razı olsun. Bu sıfatları nasıl biz kendimizde ihya ederiz? Bunun en güzel yolunu bize göstermiş oluyor. Allah kendisinden razı olsun.
Amin hocam. Bir diğer sıfat mümit yani öldürendir. Eğer salik sünnetin yerine kullanılan bid'atleri ortadan kaldırırsa bu sıfatla vasıflanmış olur.
Şimdi biraz önce tabii ihya'da hani biraz konu yarım kalmış oldu. Şimdi şey yapalım. Yani Allah Resulü diyor ki Allah Resulü'nün sünneti var. Bugün çoğu unutuldu maalesef.
Evet.
Yani yeme içmeden, oturmadan, kalkmadan nice sünnetler gitti. Hatta günümüzde yaşayan Allah dostunun sohbetlerinde çok sık geçiyor bu kavram. Diyor ki artık sünnetten de vazgeçtik. Farzlar unutuldu, farzlar. Yani bugün öşür denen farz köylerde bile artık bilinmiyor.
Maalesef.
Birisi vefat ettiği zaman mirası nasıl paylaşacağız? Ki Kur'an-ı Kerim'de tek tek belirtilen belki en istisnai detaylı belirtilen bir kanundur bu. Yani miras kanunu. Hiç kimse aklına gelmiyor mesela. Bir hoca efendiye soralım da mirasımızı Allah'ın dediği gibi paylaşalım. Dediğiniz zaman size insana ters ters garip garip bakıyor. Bu nereden çıktı şimdi der gibi. artık bu farzları ihya etme zamanı geldi. Yani maalesef böyle bir zor zamanda yaşıyoruz. Yani insanlara faiz haram dediğiniz zaman insana ters ters bakıyor size. Bugün nice haramlar helal haline, nice helaller de haram haline gelmeye başladı. Yani Allah'ın izin verdiği şeyler de bugün bazı kesimlerde çok böyle ters karşılanıyor. Evet. Çok acayip böyle bir harammış gibi, kötü bir işmiş gibi görülüyor. O yüzden işte ihya edeceksek inşallah bunları ihya edelim. Mümit, kahır sıfatı, öldürme sıfatı. Sakın insanları öldürmeye kalkmayalım. Bugün maalesef işte IŞİD, MIŞİD diyorlar değil mi? Ne kadar böyle acayip oluşumlar var. Yani bir de işin acı tarafı, biri Bismillah deyip tetiğe basıyor. Diğeri de La İlahe İllallah deyip ölüyor yani. Karşısındaki öldürdüğü insan da Müslüman çoğu zaman. Böyle mümit öldürme sıfatı bizde böyle tecelli etmesin inşallah. Biz Müslümanlara hayat tamam, verelim. Hocam. Öldüreceksek kötü ahlakımızı öldürelim. Öldüreceksek toplumdaki bid'atler var. Dinin yerini almış yanlış uygulamalar var. Bunlarla savaşalım. Yani dini gölgeleyen, dinin önüne geçen, dini ikinci, üçüncü, beşinci, onuncu plana düşüren uygulamalar varsa biz bunlarla savaşalım. İnşallah o zaman Allah'taki mümit sıfatı bizde tecelli etmiş olur diyor İmam Rabbani. Hakikaten harika bir tefsir.
Avam Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız ölçüsünden başka bir şey anlar ve sapıklık çölüne düşer. Velinin ölü cesedi mutlaka diriltmesi gerektiğini, gaybi olan birçok şeyin ona açıklandığını ve benzeri şeyler ileri sürerler.
Şimdi tabii burada hani bir güzel tabir var bizim dilimizde. Şeyh uçmaz, mürit zorla uçurur, evet. Uçurmaya çalışır. Şimdi ne kadar güzel banalar verdi. Mümite, ihya sıfatına, işte ölü kalpleri diriltmek dedi, bidatları yok etmek dedi. Halbuki avam bunları nasıl anlar? Bir adam veli olacaksa kardeşim diyor işte ölen karıncayı dirilsin, ölen affedersin merkebimi dirilsin. Ne bileyim böyle işte gaybı bilsin. Bu duvarın arkasında ne var? İşte yarın işte ertesi gün bilmem 50 gün sonra ne olacak? Ya bunları bilmek velinin vazifesi değil ki.
Yani aklımızı alsın kalbimizi değil gibi bir şey var.
Yani
aklımız uçsun ama kalbimiz dursun aynı gaflette.
Maalesef bunlar avamın tasavvufu yanlış anlaması gibi. Bugün de böyle değil mi Ömer Bey?
Maalesef.
Kıymetli dinleyicilerimiz değil mi? Bir adam mesela bir tarikata giriyor. Ya diyor öyle bir üstadım var ki işte kalbinden geçeni biliyor, şunu biliyor, bunu biliyor. Oo, bakıyorsunuz tasavvuf böyle keramet hikayecilik haline gelmiş. Yani güzel ahlak, Allah'a güzel kul olma bu yoldaki gayretler değil de yani sanki Süpermen olmak için Ben de gireyim de ben de biraz Süpermen olayım. Yani çocuksu şeyler bunlar. Hatta buna İmam Rabbani başka yerde öyle söylüyor. Bu yoldaki diyor kerametler, şunlar bunlar, keşifler, kalbe gelen hoş duygular. Hani çocuklara eline verilen muzdur, çekirdektir, işte efendim kabak çekirdeğidir. Onu oyalamak için verilen Çikolata gibidir diyor. Niye? Çünkü çocuk bazen gürültü yapar, patırtı yapar onu avutmak için. Canı sıkılmasın diye bunlar verilir. Tasavvufta da böyledir. Tasavvuf esasında Allah'a güzel kul olmaktır. Sıkıntısı var. Mücahede var. Bazen işte çocuk mesabesindeki salik kaçmasın diye ağzına bir parmak bal çalarlar. Halbuki o bal amaç değildir. Salik'in yolda kalması için ona verilen ufacık bir hediyedir diyelim.
Aynı şekilde diriltme ve öldürmedeki olağanüstü haller sınırsızdır. Ancak ilimler ve ilhama dayalı marifetler ayetlerin en büyüğü ve olağanüstü hallerin en yücesidir. Bundan dolayıdır ki Kur'an-ı Azim mucizesi diğer mucizelerin hepsinden daha güçlü ve daha kalıcıdır.
Demek ki bu öldürmek ve diriltmek kerametlerin en yükseği olduğu için Kur'an'da da bu mucize var. Kur'an-ı Kerim kalpleri ihya ediyor. Kalplere böyle hayat suyu veriyor. O yüzden Kur'an-ı Kerim en büyük mucize. Kur'an-ı Kerim okuyan nice ölü kalpler, nice katı kalpler yumuşuyor. Oradaki hakikatler kalpleri eritiyor, şekil veriyor onlara. O yüzden diyor bu öldürme ve diriltmenin en yüksek tezahürü, tecellisi Allah kelamında olmuştur. Tabii Allah dostları da manevi dereceğine göre katı kalpleri yumuşatıyor işte. Onların da en büyük kerameti bu esasında. Yani düşünün ki bir şeyh efendi geliyor bir ilçeye, ile, köye neyse. Orada gafil insanlar var, dinden imandan uzak, yani Allah'a karşı vazifelerini fark etmeyen insanlar. Bir süre sonra bakıyorsunuz ki o köy, o kasaba böyle ibadetlerin yapıldığı, Kur'an'ların okunduğu güzel bir toplum haline gelmiş. Ölü kalpler dirilmiş. İşte en büyük kerameti göstermiş oluyor o hoca efendi veya şeyh efendi. Evet.
derinlemesine düşünmek gerekir. Bahar yağmuru gibi akıp gelen bu ilimler ve marifetler nereden elde edilir? Bu ilimler olanca çokluğuna rağmen şer'i ilimlere tamamıyla uymaktadır ve aralarında kıl kadar bir uyuşmazlık söz konusu değildir. Bu özellik ise bu ilimlerin doğruluğunun alametidir.
Şimdi tabi burada başka bir konuya da girdik şimdi. Esas olan şer'i ilimlerdir. Keşif ve kerametlerle sufilere gelen ilimler de bunlarla en ufak bir kıl kadar bile olsa ayrılığa düşmemelidir. Özellikle nakşilik buna çok dikkat ediyor muhterem dinleyicilerimiz. Nakşibendi tarikatında hiçbir zaman keşif ve keramet Kur'an ve sünneti aşamaz. Onlardan farklı bir şey bize öğretemez. Ancak Kur'an ve sünnette olup da detayını bilmediğimiz konularda bize yardımcı olur. Mesela bir örnek vereyim Ömer Bey. Allah Rezzak'tır. Allah'ın Rezzak olduğunu bugün herkes bilir. Kim veriyor rızkı? Allah veriyor. Ama azıcık maaşımız geç kalsa, azıcık yemeğimiz geç kalsa herkes korkuya düşüyor değil mi?
Evet.
Eyvah, rızkımız kesildi mi acaba? Bu sefer bazı insanlar hatta ne yapıyorlar? Rüşvete, yolsuzluğa, harama tevessül ediyorlar. Demek ki bu insanların Allah'ın Rezzak konusundaki, rızık verme konusundaki sıfatına olan imanları zayıf. Halbuki Allah senin rızkını gönderecek, merak etme. Biraz sabret. Sadece Allah senin sabrını imtihan ediyor. Bakalım kuluma birazcık rızkını geç göndersem ne yapacak? Hemen isyan mı edecek, harama mı düşecek yoksa Rabbim beni unutmaz, inşallah rızkım gelecektir deyip sabırla bekleyecek mi? Allah bunu şey yapıyor. O yüzden diyor ki İbn Ataullah İskender Hazretleri, gökyüzü cam kesilse, yani bir damla yağmuru geçirmese yeryüzüne, toprak bakır kesilse, bakır gibi kas katı olsa, oradan en ufak bir nebat çıkmasa, Allah'tan diyor rızık konusunda en ufak bir endişeye düşmem. İşte tasavvuf bu demek. Keşif keramet bu demek yani. Allah dostunda o veli de bu derecede kavi bir imanı ortaya çıkarıyor. Yani rızık veren Allah, yağmur da bir vesile. Toprak bile bir vesile. Allah isterse topraksız da bize rızık gönderir. Nitekim havayı içimize çekiyoruz. O da bir rızık esasında. Hava da bizi besliyor. Hava olmasa kaç dakika durabiliriz? Yaşayamayız. O yüzden sebepleri bile yerine göre aradan çıkarıp Allah'ın zatına, sıfatlarına inanmanın yolunu gösteriyor bize tasavvuf diyelim. Evet, herhalde bu konuyu bitirdik. Evet, diğer hocam. Bir konuya başlıyoruz. Buyurun.
108. mektuptan devam ediyoruz hocam. Nübüvvetin velayetten üstün olduğu ile ilgili bir mektup.
Bu da ilginç bir konu. Bakalım ne diyecek? Çünkü bazı zamanlarda, bazı yerlerde veliler nebilerin üstündür. Yani bir veli peygamberden bile üstündür şeklinde bazı yanlış fikirler yayılmış. Veyahut da şöyle olmuş. Mesela Allah ve Resulü bir şey söylerken bir adam çıkıyor, veli olduğunu iddia eden bir adam ters bir şey söylüyor. Mesela bir haramı helal yapıyor. Bugün görüyoruz maalesef nice din adına çıkıp da evet, televizyonlarda kadınlar kızlarla böyle acayip böyle şeyler yapan, yani burada dilim bile varmıyor söylemeye. Ama bir de iyi bilinen bir adam var. Veya Müslümanların ahlakını bozan, onları tecessüse iten, insanın özel hayatını takip etmeye iten, bir de veli bilinen insanlar var. Şimdi ne yapacağız böyle durumlarda? Yani siz bunu kabul ettiğiniz zaman otomatik olarak şunu demiş oluyorsunuz. Ya bizim öyle bir veli şeyhimiz, dostumuz, hocamız var ki o isterse peygamberin getirdiğinin tersine bir iş yaptırır. Biz onu yaparız. Böylece ne oluyor? Veli peygamberi daha çok bilir. Evet. Peygamberin getirdiği nakseder demiş oluyorsunuz. Farkına varmasanız da. Bu manaya geliyor yani. Allah Resulü açık açık diyor ki ve Allah-u Teala velâ tecessesü velâ yâteb bâdukum bâda. Casusluk yapmayın diyor. Birisi mesela casusluk yaptırıyor etrafındakilere. Veya birisi Kur'an'ın itikadına sığmayan yanlış şeyler söylüyor cemaatine. Diyor ki Allah bende hulul etmiştir. Ben istersem her şeyi yaparım. Kalbinizden geçeni bilirim, şunu yaparım, bunu yaparım, asarım, keserim. Herkes eyvallah, eyvallah başını sallıyor. İçinden biri çıkıp da ya kardeşim senin bu dediğin sıfatlar Allah'ın sıfatlardır, sen böyle yapamazsın diyemiyor mesela. Otomatik olarak ne oluyor o zaman? Veli peygamberden üstün olmuş oluyor yani sizin yanınızda, sizin görüşünüze göre. İşte bunun yanlışını söylüyor İmam Rabbani Hazretleri. Evet.
Meşayihten bazısı sekr halindeyken velayetin nübüvvetten üstün olduğunu söylemiştir. Bazıları da velinin peygamberden üstün olduğu vehmini ortadan kaldırmak için buradaki velayetle peygamberin velayetini kastetmiştir.
Şimdi tabii bizim tasavvufta sekr hal dediğimiz bazı haller var. Yani bazen manevi feyizler öyle bir baskın gelir ki veli veya Allah dostu veya salik üzerinde, o anda bazı sevinçten, neşeden sözler birbirine karışabilir. Daha dün okudum. Buhari'de geçiyor bu hadis-i şerif. Bir zat diyor, çölde devesi, suyu, gıdası bir yerde bir mola verir, uyur. Bir de kalkar ki devesi gitmiş. Büyük bir sahrayı düşünün. Orada sizin deveniz giderse, suyunuz, azığınız giderse öldünüz artık. 8 saat, 10 saat neyse bir gün, 2 gün sonra susuzluktan ölürsünüz o sıcakta veya soğuktan geceleri. Çünkü elbiseniz de orada, hepsi battaniyeniz de onun üstünde. Adamcağız diyor ki kendi kendine, ya diyor artık öleceğim. Tekrar şurada biraz daha uyuyayım da artık. Herhalde acısız şekilde uyurken bari öleyim niyetiyle uykuya varmış. Tekrar gözlerini bir açıyor, bakıyor ki devesi başında tekrar. Hayvancağız kaçmış ama dolaşıp geri gelmiş. Suyuyla, işte efendim azığıyla, battaniyesiyle, her şeyinden. Adam şöyle diyor: ey kulum, yani ey Rabbim diyeceğine, ey kulum sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim. Yani ey Allah'ım ben senin kulunum, sen benim Rabbimsin diyeceğine sözleri, lafları birbirine karıştırıyor. Neşesinden, sevincinden. Bazen olur böyle şeyler. Gerçi biraz bu abes olacak örnek ama yani Mesnevi'de bir yine teşbih var. Bazen diyor bir atın ayak izine yağmur dolar. Oraya da bir sinek gelir, saman çöpüne konar. Vay be, amma büyük okyanus, amma büyük gemi. Benim gibi kaptan, benim gibi güzel büyük okyanus olan başka insan var mı acaba diye kendi kendine diyor, böyle kendisini şey yapar. Bu yüzden bazen küçük gönüllere büyük feyizler geldiği zaman oradan böyle şatahat dediğimiz tasavvufta, mesela diyor ki Beyazı Bistami Hazretleri, ben diyor öyle bir okyanusa dalmışım ki peygamberler bile onun sahilinde kumla oynuyor. Şimdi bu söz yani. Olabilir, o anda bir dalmıştır.
Kabından fazlası geldiği evet, için hocam.
Kabı almadığı için taşmıştır. Ama tabii ki bu sahuh halinde bunları kabul etmek imkansız. Bakalım ne diyor İmam Rabbani?
Ancak mesele gerçekte tam tersidir. Çünkü peygamberin nübüvveti velayetinden üstündür. Velayette göğüs darlığından dolayı halka teveccüh mümkün olmaz. Nübüvvette ise tam bir göğüs genişliği vardır. Şöyle ki Hak Subhanehu'ya teveccüh halka teveccühe, halka teveccüh de Hak Subhanehu'ya teveccühe engel olmaz.
Hay Allah razı olsun İmam Rabbani'den, ne kadar açık ve net açıklamış. Şimdi nübüvvet daha üstündür diyor. Çünkü nübüvvette velayet vardır, Allah ile beraber olmak vardır, dostluk vardır. Bir de kalp gönül genişliği vardır. Allah Resulü düşünün. Yani şu kainatın yüz yürümede yaratılan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en yakın dostu. Ama o yakınlığındayken hiçbir kulu da dışlanmıyor. Aması geliyor, bedevisi geliyor, o geliyor, bu geliyor. Hepsine irşatta bulunuyor. Hepsine dost oluyor. Zahirde onlarla dost gözüküyor.
Evet.
Ne oluyor? Ama bir veli de diyor bu olmaz. Bir veli Allah'a dost olur ama gönlü insanlara kapanır çoğu zaman. Gönlü insanları almaz. Onlardan uzak durmak ister. Demek ki yarım insan. Allah'a karşı gönlü açık ama kulları o araya alamıyor. Halbuki peygamberin gönlü çok geniştir. Hem Rabbine duada bulunur, tasarruda bulunur, onunla beraber olur. Hem de bütün insanlara rahmet olur. Şimdi bunu görüp de veli daha üstündür demek tabii yanlış oluyor. Yani bunu İmam Rabbani çok güzel açıklamış oluyor bu sözleriyle.
Nübüvvetteki teveccüh yalnızca halka dönük değildir. Bu sebeple velayetin nübüvvetten üstün olması söz konusu olamaz. Çünkü nübüvvetteki teveccühün içinde hakka teveccüh de vardır.
Şimdi bazen zannediyorlar ki ya peygamberler ne yapıyor kardeşim? Peygamberler sabah akşam insanlarla uğraşıyor. Ya işte şöyle yapma, böyle yap. Allah'a bırakmış sanki de haşa. Kullarla uğraşıyormuş gibi bir tabii portre çiziyor peygamberler. Ama işin aslı böyle değil. O peygamberin gönlü Rabbi ile beraber. Rabbinden gelen ilhamlar, emirler daima o gönlü diri tutuyor.
Evet.
O da Allah'tan aldığı emirleri Allah'ın emri olduğu için, onun rızası bu işte olduğu için insanları irşad ediyor. Yani kendi keyfinden bunu yapmıyor esasında. Orada Allah'ın rızası var. Ama mesela bir veli ne yapıyor? Veya bazen her veli için söyleyemeyiz bunu. Tabii ki peygamberlerin yaptığı işi yapan, hem irşad yapan, yani bizim bu nakşilikte halvetler, encümen dediğimiz gönlü Allah ile kendisi insanlar arasında nice Allah dostları da var. Onlara sözümüz yok ama hani bazı veli tipleri var ki dağ başlarında, kendi uzlet köşesinde tesbihatla uğraşan, sekir halinde insanlar da var. Ama onlar işte Allah'ın başka bir emri olan insanlara irşad et, insanları benimle buluştur emrine uymadıkları için, uyamadıkları için daha doğrusu, çünkü gönüllerinde o genişlik olmadığı için, biz bunları peygamberler üstün diyebilir miyiz? Haşa ve kella diyemeyiz. Böyle bir iddia kesinlikle yanlış olur diyor. Evet, bitirelim istersen. Bu okuyalım biraz da.
Yalnızca halka teveccüh avamın mertebesidir. Nübüvvet şanı ise bundan yüce ve şerefli bir mertebedir.
Yani avam diyor, insanlarla konuşurken Allah'ı unutur. Alışveriş yaparken Allah'ı unutur. Parayı görünce Allah'ı unutur. Kadını görünce Allah'ı unutur. Ama arifler bunları gördüğü zaman Allah daha çok hatırlar. Hani bir şarkı var, bana her şey seni hatırlatıyor diyor ya birisi. Her şey, kainattaki görülen zerreden küreye her şey arif insanı Allah'ı hatırlatır. Onlar Allah'tan bir an olsun gafil kalmazlar. Hele peygamberler hiç gafil kalmazlar. O yüzden biz olalım da, hani bazı tasavvuf eserlerde var bunlar. İmam Rabbani bunlara işaret ediyor.
Evet.
O eserlerdeki bazı fikirler olabilir, onları bağlar. Yani veliler peygamberlerden üstündür. Çünkü veliler Allah'a kullukla meşguldür. Peygamberler ise insanlarla meşguldür gibi. Sakın ha böyle düşünmeyelim. Bunlar tamamen yanlıştır. Veliler insanlarla meşgul olurken bazen Allah'ı unutabilir. Ama peygamberler hiçbir halükarda, hatta Allah Resulü ne buyuruyor? Benim diyor, gözüm uyur, kalbim uyumaz. Gece bile Allah peygamberlerinin gözleri uyusa kalpleri uyumuyor. Böyle yanlış fikirlerden kendimizi koruyalım. Çünkü bunlar sufilerin biraz da, evet, hani bazı muhabbette aşırılık olur ya. Şeyhini çok sever işte, o zaman velayeti çok abartır falan. Bunlara karşı bizi uyarıyor ki aman sakın diyor, yanlış efkara, düşünceye kapılmayın diyor İmam Rabbani
Hazretleri. İnşallah hocam, biz de bu güzel duygu düşüncelerle Allah-u Teala bizleri istikamet üzere kılsın. Hocam teşekkür ediyoruz kıymetli yorumlarınız için. Muhterem dinleyicilerimiz, bu haftada Hacegan'dan Mektuplar programının sonuna geldik. Sizlere hayırlı bereketli bir hafta diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.